Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba. Bu kaydı 20 Şubat 2024'te alıyoruz. Geçen haftaki Demografik Fırsat Penceresi bölümünü kaydettikten hemen sonra Erzincan İliç'te büyük bir çevre faciası yaşandı. Tarihimizin en büyük çevre felaketi yaşanmıştı ama ben böyle bir felaketin bile bir haftada gündemde kalamayacağı için endişeliydim. Bir sonraki Trend Topic bölümünde bu olayın arka planını konuşmak görevdi ama siz dinleyicilerin ilgisini cezbeder miydi, o güne kadar Türkiye başka skandalların içinde boğuşur muydu emin olamadım. Çünkü bir hafta dediğiniz şey bu Türkiye sirkinde uzun süredir. Uzun süredir de Trend Topic'te memleketin gerçek sorunlarını detaylı şekilde masaya yatırmak da görevdir. Bunu biraz açıklamak isterim. Halkımızın haber alma hakkını kullandığı televizyon, gazeteler ya da sosyal medya araçlarının tümü hızlı habercilik tarafından esir alınmış durumda. Son dakika haberciliğine sıkışan, sosyal medyada etkileşime odaklanan, günde yüzlerce haber yapılan bir ortamda kimse haberlerin layığını veremiyor. Haber kanalları ise nitelikten mahrum, tartışma programlarından başka bir prodüksiyona girişemiyorlar. Dolayısıyla halkın zihni de bu didişme ortamında karmakarışık oluyor. Haberlerde derinlikten mahrum, arka plana odaklanamayan gündelik olaylar anlatılırken olayların tarihsel seyri, gelişimi, arka planı gösterilemiyor. Trend Topic yavaştır. Yavaş olduğu için dinliyorsunuz ama. Daha bir hafta dolmadan gündemden düşebilen bu distopyada inatla konuşulması gereken de inat ediyoruz. Konumuz belli. Erzincan İliç'te 13 Şubat'ta yaşanan çevre felaketinde anlaşılamayanı anlamaya, düşünülemeyeni düşünmeye çalışacağız. Bölüm boyunca anlattıklarımıza kimileriniz kıl olacak belki ama rica ediyorum kıl olmadan dinleyiverin. Uzatmanın alemi yok. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Uğur Mumcu'nun bizim literatüre kazandırdığı üçlemeler var. Bunlardan en popüleri tarikat, ticaret, siyaset üçlemesi. Bu üçlemeyi ya da daha geometrik ifade edelim. Bu üçgeni belli belirsiz hayatımızın her aşamasında görüyoruz. Fakat Türkiye'deki altın madenciliğine baktığınızda tarikat, ticaret, siyaset üçgeni tüm çıplaklığıyla kendisini gösteriyor. Düzenin küçük bir prototipi gibi Türkiye'deki altın madenciliği sektörü. Sektöre biraz uzaktan bakınca devlet, mafya, aşiret, tarikat, ticaret, siyaset her bir şeyi görüyorsunuz. Türkiye'nin düzenini anlamaya çalışanlar için bir laboratuvar gibi altın madenciliği. Bu bölümde önce anlaşılmayanı anlayacak ve sonra düşünülmeyeni düşüneceğiz. Önce anlaşılmayanı anlayalım. Bu bir toprak kaymasıysa, bu toprak kayması neden bir çevre felaketine dönüştü? Toprak her yerde kayabilir fakat İliç'tekinin farkı neydi? Bu soruya cevap verebilmek için altın madenciliği hakkında önce hepimizin asgari düzeyde bilgi sahibi olması gerekiyor. O halde gelin biraz altın madenciliğine çalışalım. Basit bir soruyla başlayalım. Altın toprakta ne halde bulunuyor? Mesela kömürü düşünün. Kömür bir bütün halinde orada duruyor. Sen onu baltalarla tırtıklıyorsun, sonra yüzeye çıkarıyorsun. Dolayısıyla kömür madencisi, işçisi böyle başında baret, baretin önünde bir lamba, üzerinde tulum, elinde baltalı bir kişi. Fakat altın öyle değil. Altın toprağın altında sim halinde bulunuyor. Böyle küçük küçük dağılmış halde. 10 ton toprak düşünün. 10 ton toprakta 1 gram cevher varsa ona maden deniyor. Yani öyle küçücük bir alanda kilo kilo altın yok, böyle baltalarla altın çıkarmıyorsunuz. Çok geniş bir alanda küçük küçük simler halinde, dağınık halde bulunuyor altın. Dolayısıyla altın madenciliği dediğiniz şey için milyarlarca ton toprağı elden geçirmeniz gerekiyor. O yüzden çok fazla toprağa ihtiyacınız var. Çok fazla deyince ne kadar mesela? Gerçekten dağlar tepeler kadar fazla topraktan bahsediyorum. Tema Vakfı 3 yıl önce altın madenciliği hakkında anlatacaklarımız var başlıklı bir belgesel yayınlamış. Oradan dinleyelim.
Altın madeni toprakta sim halinde dağınık olarak bulunur. Bu nedenle karlı bir işletme için binlerce hektar alana ihtiyaç duyulur. Tonlarca verimli toprak adeta yerinden sökülür.
O kadar toprağı kazıp bir de bu toprağı kimyasal işlemlerden geçirmeniz gerekiyor ki altını topraktan ayrıştırın. Yani kömür madeni gibi düşünmeyin derken bundan bahsediyorum. Öyle yüzlerce metre yer altına inmiyorsunuz. Yer altına iniyorsunuz da kaza kaza. Yaptığınız işlemin özü toprak taşımak. Her gün yüzlerce kepçe kazıyor da kazıyor. Sonra kazıyor da kazıyor, sonra bir daha kazıyor. Sonra bir o kadar kamyon taşıyor da taşıyor, taşıyor da taşıyor. Yıllarca sürüyor bu işlem. Fakat bunca kazma işlemi sırasında kayalara da denk geliyorsunuz. Bu kayaları önce küçük parçalara ayırmanız, sonra bantlara yerleştirip daha küçük parçalara ayırmanız gerekiyor. Bunun için, yani kayaların küçülmesi için de çok fazla dinamite ihtiyacınız var. Çok fazla.
Ardından yerin altında altının bulunduğu bölüme ulaşabilmek için dinamitli patlatmalar yapılır. Bu patlatmalarda yeraltı sularının çatlak sistemleri değişir, sular giderek azalır. Toprak kaymaları oluşur ve binalarda çatlaklar, yıkıntılar meydana gelir. Bu patlatmalar sonucunda ortaya çıkan ve içinde altının olmadığı toprak, atık toprak alanlarına taşınır. İçinde altının olduğu topraksa istif alanına gönderilir. Tüm bu işlemler dev maden çukurları ve metrelerce yüksekliğindeki atık toprak tepeleriyle coğrafyayı tamamen değiştirir.
Bunu bir gün değil, bir hafta değil, yıllarca yapıyorsunuz. Erzincan İliç'teki bu maden 2010'da faaliyete başlamış. Düşünün, 14 yıldır her gün onlarca kepçe kazıyor da kazıyor. Çıkan toprağı taşıyıp duruyorsunuz. Sonra o toprağı kimyasal işlemlerden geçiriyorsunuz. Sonra bir yere yığıyorsunuz. Yığdığınız bu toprak içinde altından ayrışsın diye siyanür ve sülfürik asit başta olmak üzere 37 çeşit kimyasal barındırıyor. Dağ gibi bir şey. Kocaman. Yani aslında içi zehir dolu bir dağ gibi düşünebilirsiniz bu yığını. Şimdi belki kiminizin aklına gelen güzel bir soruyu ben sorayım. İyi de bu tonlarca zehirli atık barındıran bu yığın temiz toprakla temas ederse zehrini temiz toprağa da bulaştırmaz mı? Hemen cevap vereyim, evet, sızdırır. Bu nedenle bu kirli yığın toprakla temas etmemelidir. Peki bunun için önlem alınıyor mu? Evet, alınıyor. Öyle kafanıza göre bir yere yığmıyorsunuz bu atığı. Önce toprakla temasını kesecek bir örtü seriyorsunuz. O örtünün üzerine atıklı toprağı yığıyorsunuz. Bahsettiğim atıklı toprak yığını ya da daha teknik ifadesiyle liç yığını öylesine tehlikelidir ki bu yığının toprakla temasını kesmek için türlü mühendislik önlemleri alınır. Çaldağ Nikel Şirketi tarafından hazırlanan İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü tarafından doğruluğu onaylanan bir teknik sunumda söz konusu bu örtü şöyle anlatılmış.
Yığın içi ve çözelti havuzunun tabanına önce uygun kalınlıkta kil tabakası serilir ve sıkıştırılır. Bu tabaka artık su ve asit geçirmez. Üzeri birinci kat yine su ve asit geçirmeyen HDPE membranla kaplanır. Daha sonra sızıntı sensörleri döşenir ve ikinci kat su ve asit geçirmeyen HDPE membranla tekrar kaplanır. Son olarak sadece yığın içinin olduğu kısma içinde nikel olan çözeltiyi toplamak için çakıl taşları serilir.
Bakın tüm bu önlemleri içi zehir dolu milyonlarca tonluk liç yığını toprakla temas etmesin diye alıyorsunuz. Peki toprakla temas ederse bu liç yığını ne olur? Ne olacak? Bu yığının içindeki zehirler önce toprağa sonra yeraltı sularına karışır. Yani güvenlik namına tek temel göreviniz var, o liç yığınını toprağa değdirmeyeceksiniz. İşte kayan toprak bir doğal dağ kütlesi değil. Deminden beri bahsettiğimiz bu liç yığınıdır. Toprakla temas etmesin diye türlü mühendislik önlemleri alınmış, tümüyle sızdırmaz bir örtünün üzerinde yükselen bu zehirli dağ çöktü 13 Şubat'ta. Görüntülerde kayan toprak içi zehir dolu bir liç yığınıydı aslında. Türk Mimar ve Mühendisler Odası eski yönetim kurulu üyesi, metalurji mühendisi Cemalettin Küçük, Halk TV'de Kayda Geçsin programında kayan toprağın niteliğini şöyle anlatmış.
11-12 milimetre, yani 1 santimden biraz küçük ve aşağıya doğru milimetre, mikron düzeyine kadar inecek düzeydeki bir çamur yığınıdır bu. Ve sürekli ıslaktır. Ve bunun içerisinde kireç de karıştırılmıştır.
Ama hocam doğru mu anlıyorum? Bunun içi siyanür dolu.
Tabii bu siyanürlü zaten. Yığın içi bu. Yani bunu şöyle yapıyor. Bir alanı önce zeminde kirliyorlar. Kaçak olmasın diye. Sonra üstüne membran seriyorlar. Membranın üstüne bunların toplamak için borular seriyorlar. O borularla birlikte buraya yığdıkları cevherin üzerine yukarıdan siyanürlü solüsyon veriyorlar. Su veriyorlar yani. Yıkadıklarına bir havuz almaya çalışıyorlar. Bu sürekli orada birikiyor. 10 metre yükselerek bugün tahminim, yani en son rakamlar oraya gittiğimizde de sormuştuk, 70-80 metre civarında bir yüksekliğe oluşuyor. Ama 500 metre genişlik, 400 metre derinlik gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani bu bir dağdır orada.
Yani kayan toprak dediğiniz şey büyük oranda zehirli ve ıslak bir çamur aslında. İletişim Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ilk metinlerinde bir toprak kayması olduğu belirtilmiş. Fakat bu toprak kaymasının bir liç yığınında, yani zehirli atıklarla dolu bir toprak yığınında yaşandığı söylenmemişti. Üstelik kayan toprak öyle birkaç tonluk parça değil, milyonlarca tonluk bir zehir kütlesiydi. Fakat devletin ilk açıklamalarına göre toprak kayması sanki bir doğal afetti. Genel olarak büyütülmemesi gerektiği ima ediliyordu. Halbuki yaşanan tüm dünyada yankı bulan bir çevre felaketiydi. Kayan toprakla birlikte tüm bu zehirli kimyasallar havaya da karışmış, bölgeyi kesif bir koku sarmıştı. Rüzgarla birlikte kimyasallar havaya karışıyordu. Bölgeye giden muhabirler de maske takmaya başlamıştı. Uzmanlar da maske takılması gerektiğini söylüyordu. Cemalettin Küçük'ün Halk TV muhabiri Ferit Aslan'a dönük uyarısı şu şekilde.
O maske seni kurtarmaz. Onun için özel bir maske gerekiyor. Onun kullanma süresi de 90 dakika zaten. Maskenin filtresini 90 dakikada bir değiştirmeniz gerekir. Çeşitli yangınlarda itfaiye erlerinin zehirlenmesine de bu sebebiyet verir. Yangınlarda hidrojen siyanür gazı çıkar. Eğer bu koşullara uygun bir filtresi yoksa zehirlenirler. Onun için rahat olabilirsin. O maskeyle sadece virüsleri kurtarabilirsin ama bu gazdan kurtulamazsın.
Bölgeden haber veren muhabirler maskeyi şov yapmak için takmıyordu. Gidenlerle konuştuğum kadarıyla devlet yetkililerine özellikle maske taktırılmıyor, iktidar medyası muhabirlerinin de maskeli anons çekmesine izin verilmiyordu. İktidar tıpkı 6 Şubat'tan sonra olduğu gibi yaşamdan çok imaja önem veriyordu. Panik olacak, endişelenecek bir şey yoktu. Haliyle maskeyle anons yapan Halk TV muhabiri Ferit Aslan, tüm bu gerizekalılığın içinde aslında doğru olanı yapmasına rağmen hedefe oturtuldu. Ferit Aslan, Enerji Bakanı'na soru sorarken bakanın gündeminde Ferit Aslan'ın maskesi vardı.
Maskesi çıktı, seninki çıkmadı.
Evet. Bölümün başında anlaşılmayanı anlayacak, düşünülmeyen üzerine düşüneceğiz demiştik. Sanırım ilk vaadimizi yerine getirebildik. Anlaşılmayan bir toprak kaymasının neden bir çevre felaketi olduğuydu. Şimdi anlaşılmayanı anladık diye düşünüyorum. O halde gelin üzerinde düşünülmeyeni biraz düşünelim. İlk çevre felaketinin pek çok boyutu var. Mesela bir işçi katliamı da yaşandı. 9 işçi toprak altında. Daha fazlası varsa da henüz bilmiyoruz. Mesela madenin işletmecisi Anagolt Madenciliğin bölgeye dağıttığı ulufeler var. Okul yaptırmış, insanları işe sokmuş, Erzincan Spor'a sponsor olmuş. Yani halk bağrına basıyor Anagolt'u. Tabii halkın şirketi bağrına basmasında Binali Yıldırım gibi siyasetçilerin de büyük katkısı var. Binali Yıldırım'a göre Anagold'un faaliyetlerini engellemeye çalışan bir takım kirli odaklar var. Fakat çok şükür Binali Yıldırım başımızda da bu kirli odaklara fırsat vermiyor. Maden sayesinde İliç Erzincan'dan da ileri gitmiş. Anagold birkaç milyon dolar dağıtarak halkın rızasını almaya çalışmış. Binali Yıldırım ise yöre halkının Anagol'da sahip çıkması için didinip durmuş.
Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine, halel genelde ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç'e katkısı var, desteği var. İliç eski İliç değil.
Türkiye'nin de imzacısı olduğu Uluslararası Bergen Sözleşmesi'ne göre yöre halkının istememesi halinde altın madenciliği ruhsatı verilemiyor. Maden faaliyeti başlamadan önce yöre halkının rızası alınmak zorunda. Bu nedenle maden şirketleri önce yöre halkını ikna etmek için uğraşıyorlar. Bu esnada halkın tanıdığı siyasetçileri de kullanıyorlar. Artık parayla mı kullanıyorlar, başka bir menfaat mi var, yoksa bu siyasetçiler zaten bu işe gönüllü mü, oraları bilmiyoruz. Çünkü aksi halde siyanürlü altın madenciliğine karşı toplumsal muhalefetin sesi tahmin edilemeyecek kadar yüksek olabiliyor. Dolayısıyla astarı yüzünden daha pahalı hale gelebiliyor maden şirketleri için söz konusu bu faaliyet. Bunun altını tekrar çizmekte fayda var. Yöre halkının direnişi gerçekten tat kaçıracak kadar yükselebiliyor. 12 Eylül'den sonra öznesi işçi köylü kesimleri olan iki adet büyük toplumsal hareketlilik yaşanmıştır desek yeridir. Bunların ilki 1980'lerin sonundan 90'ların başına dek süren Zonguldak maden direnişidir. Bu direnişin sonunda 4 Ocak 1990'da direniş o kadar büyümüştür ki Zonguldaklı madenciler ve Zonguldak halkı Ankara'ya yürüyüşe geçmiştir. Tam 100 bin kişi, çoluk çocuk, genç yaşlı Zonguldak'tan Ankara'ya yürürler. Direnişin başında Türk İş'e bağlı Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer bulunur.
Bu davaya baş koydum. Gemiler hep yaktık. Geriye dönüşü yok mu? Bir saymak istiyorum. Biz insan gibi çalışmak, insan gibi yaşamak istiyoruz. Bizim davamız bu. Bizim kavgamız bu. Bundan dönmek var mı? Kararlı mısınız?
Hayır.
İnançlı mısınız?
Hayır.
Sendikanıza güveniyor musunuz?
Hayır.
İnanıyor musunuz?
Hayır.
Sendikanın sizinle beraber bir bütündür. Ben sizin bir seferinizim. Ben de sizin içindeyim. Kendimi bu davaya koydum.
12 Eylül'ün ardından askerler Özal'ın iktidar olmasına izin vermiş. Zaten 24 Ocak kararlarının hazırlayıcısı Turgut Özal, Türkiye'nin madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açacak önlemleri hayata geçirmişti. Fakat bu önlemler halkın direnişiyle karşılaşıyordu. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'e göre 1990 yılının Ocak ayında artık Zonguldak ili tümüyle işçilerin kontrolündeki bir kente dönüşmüştü.
O günleri hatırlıyorum. Zonguldak o Aralık 1990 ayı içerisinde tamamen devletin kontrolünden çıkmış, maden işçilerin kontrolüne girmişti.
Zonguldak direnişi basında da geniş yankı buldu. Yoksa sol yeniden mi yükseliyordu? Yeniden mi 12 Eylül öncesindeki gibi grevler olacaktı? 10 yıldır ne grev vardı bir de direniş. Nereden çıkmıştı 1990'ın ortasında böyle bir şey? Devlet panik haldeydi ama Zonguldaklılar o günlerde bizdeki toplumsal mücadeleler tarihine bir slogan armağan edecekti. Gemileri yaktık, geri dönüş yok sloganlarını daha sonra hemen her işçi grevinde duracaktık. Madenciler 1990'ın ilk günlerine damga vuracaktı. 90'lı yılların sonuna ise yine bir maden direnişi damga vurdu. Ama bu sefer mücadele edenler işçiler değil, köylülerdi. Bu sefer direniş Zonguldak'tan değil, Bergama'dan yükseliyordu. Özal döneminde özel şirketlerin altın aramasına müsaade edilmiş. Böylece 1980'li yıllarda dünyanın en büyük altın madeni şirketlerine Türkiye'de altın arama ruhsatları dağıtılmıştı. Şirketler memleketi aradılar taradılar ve Bergama'nın Ovacık köyü yakınlarında karar kıldılar. Bu o zamana dek Türkiye'de siyanürle altın çıkarılacak olan ilk madendi. Başta Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın ve çevreciler madene itiraz yükselttiler. Ardından görülmemiş büyüklükte bir köylü hareketi baş gösterdi. Bergama köylüleri kelimenin gerçek anlamıyla ayaklanmıştı. Bergamalıların sloganı ise belliydi.
Yürüyorma, gülerde, bu iş biterde. Yürüyorma, gülerde, bu iş biterde.
Eurogold gidecek, bu iş bitecek. Bergamalıların en çok tekrar ettikleri slogan buydu. Peki kimdi bu Eurogold? Sermayesi kime aitti? Dönemin Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Eurogold'un sermaye bileşimini ve Bergama Altın Madeninin finansörlerine bir yıl önce T24'ten Candan Yıldız'a anlatmış.
Şirketin ortaklarına baktığımız zaman bizim tüylerimiz ürperdi. Çünkü bunlardan bir tanesi Kanadalı Metal Mining adlı bir şirket ama arkasında Almanya'nın en büyük madencilik şirketi Metal Gesellschaft vardı. Bunun ortaklarına
yani Almanların karşı çıktığını söylediğiniz projede bizzat Almanlar içindeydi değil mi Sefa Taşkın?
İçinde değil, merkezindeydi. Bu Alman emperyalizmi diyebilirsiniz, efendim Amerikan emperyalizmi, Fransız emperyalizmi diyebilirsiniz. Bunlar bir konsorsiyum halinde Türkiye'ye geldiler. Metal Gesellschaft bunun bir parçasıydı. Arkasında Siemens'ten tutun Arap şirketlerine kadar. Diğer ortak Fransız BRGM idi. Fransız BRGM bir Fransız devletinin şirketi. Fransa'daki bütün nükleer santraller buna bağlı. Sahibi olan bu. Diğer şirket Normandy Poseidon adlı Avustralyalı şirketin arkasında da Amerikalı Anglo-American Corporation diye bir şirket vardı ki bu da o zamanki Güney Afrika'da, Rodezya'da, şurada burada ırkçılık hareketlerinin sahibiydi. Ve bunların finansörlerine baktığımız yine tüyleriniz ürperirdi. Bir tanesi Dresdner Bank, Almanya'nın en güçlü bankalarından biri.
Kredi Bankası.
Evet, diğeri İngiltere Kraliçesi'nin kocasının sahip olduğu Scotland Bank, diğeri de Chase Manhattan. Banktı bu Chase Manhattan, hani bir zamanlar New York'ta iki kuleler vardı ya, onların sahibi olan bir bankaydı.
Bir tarafta köylüler, bir tarafta 7 düvelden altın şirketleri Türkiye'de Bergama'ya konuşlanmış. Direniş öylesine büyüyor ki köylüler Eurogold madeninin çalışmasına fiilen müsaade etmeyecek güce ulaşıyor. Türkiye'nin de gözü kulağı Bergama'ya dönüyor. Jandarma da artık köylülere engel olamıyor.
Toplumun dikkatini, toplumun dikkatini. Yapmış oldum ben Zeynep. 2009-15 tarihli kanun aykırıdır.
Yürüyün, yürüyün.
Ne olur, aksalde zor kullanmak durumunda kalacağız.
Bergamalıların bu başarısı, o zamana dek görülmemiş yöntemler kullanmalarından ileri geliyordu. Önce hukuk mücadelesi verilmişti ve Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararları almışlardı. Maden faaliyetinin durması gerekiyordu ama şirket hukuk falan tanımıyordu. Devlet de bu hukuk tanımazlığa müsaade ediyor, mahkeme kararına rağmen devam eden faaliyete göz yumuyordu. İşte bu aşamada Bergamalılar geleneksel yöntemlerin işe yaramadığını anlamış oldular. Sıra dışı yöntemlere girişerek tüm ülkenin dikkatini çekmeye çabaladılar. Bergama köylü direnişin sıra dışı yöntemlerine geçmeden önce kısa bir ara.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Aradan önce Bergama köylü direnişinin sıra dışı eylemlerini konuşuyorduk. Ne gibi eylemler mesela? Örneğin 2000 yılı nüfus sayımına direndiler. Ne demek o? Saydırmadılar kendilerini, sayım vermediler. Bu zamana dek görülmemiş bir şeydi bu. Sadece kendilerini saydırmamakla kalmadılar. Talepleri maden faaliyetinin referanduma götürülmesiydi. Referandum istiyoruz pankartlarıyla yürüdüler ve referandum yapılana kadar oy da kullanmıyoruz dediler. Gerçekten de genel seçimlerde oy kullanmadılar. Bizim memleketteki nadir örgütlü boykotlardan biriydi bu. Ve oldukça enteresan bir görüntüleri vardı. Üzerleri çıplak şekilde yürüyor, bu şekilde bildiri dağıtıyorlardı. Tabii üzeri çıplak olanlar erkeklerdi. Ama her çevre direnişinde olduğu gibi başı kadınlar çekiyordu. Şimdi birlikte Bergama Çamköy'den direnişin sembol isimlerinden birine dönüşmüş olan Sabahat Gökçeoğlu'nun direniş alanındaki bir konuşmasını dinleyelim.
Bilim adamlarının peşkeş çekmesine karşıyız. Onun için 1989 yılında Bergen Anlaşması'na atılan, Norveç'te atılan imzanın Bergama'da da gerçekleşmesini ve halkın
referandum talebini Uluslararası Bergen Sözleşmesi'ne dayandıracak kadar bilinçli hale gelmiş halkın karşısında hayır referandum yapmıyoruz diyen bir idare vardı. Direniş artık tüm Türkiye'de destek görüyordu. Hiçbir siyasetçi madeni savunamıyordu. Tam tersine Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın direnişli köylülerin arkasındaydı. Dönemin Bergama CHP ilçe başkanı Oktay Konyar köylülerin sözcülüğünü üstlenerek yerel bir halk önderine dönüşmüştü. Şimdi Oktay Konyar'ın bir konuşmasını dinleyelim.
Siz bu ülkenin gerçek efendilerisiniz. Kadın, çoluk, çocuk aramızdaki bütün çelişkileri bırakarak, sıkıntıları dondurarak, birbirimize olan tavrı kenara atarak el ele madenin önünden geçeceğiz. Ve onlara diyeceğiz ki biz buradayız, siz gidinceye kadar bu nöbeti bırakmayacağız diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar?
Oktay Konyar direnişin sözcüsüyken direniş boyunca çıplak yürüyüşlere önderlik ettiği için artık lakabı Bergamalı Asterix olmuştu. Bergamalı Asterix'i ilerleyen yıllarda tüm altın madeni direnişlerinde görecektik. Bergama'da altın çıkarılmak isteniyorsa direnişin kırılması elzemdi. Çünkü tıpkı Zonguldaklı madenciler 90'lı yılların ilk günlerinde nasıl kararlıysa Bergamalı köylüler de 2000'li yılların başında öyle kararlıydı. Konu Türkiye'nin ulusal gururunu da zedeliyordu. Afrika'da sabıkalı sömürge madenciliği yapan şirketler şimdi gözlerini Türkiye'ye dikmişti. Bergamalılar
Türkiye Afrika olmayacak
diye bağırıyordu. İşte bu ortamda son derece sansasyonel bir kitap basıldı. Kitabın adı Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası. Yazarı 18 Aralık 2002'de bir suikast sonucu aramızdan ayrılan Necip Hablemitoğlu. Kitabın ana fikri Bergama'da altın madenciliği yapılmasına Almanya'nın karşı çıkmasıydı. Çünkü bu altın madeni çalışmaya başlarsa Almanya Türkiye'ye altın satamayacak, bu gelirinden olacaktı. O yüzden Almanya böyle bir maden açılmasını istemiyordu. Halbuki Eurogold şirketinin Alman ortakları vardı. Madenin finansmanını da Alman bankaları sağlıyordu. Fakat yine de kitap büyük yankı buldu. Zira bu kitapta Alman vakıflarının Bergama direnişini finanse ettiği, desteklediği anlatılıyordu. Tüm bu iddiaların da tek bir dayanağı vardı. O da Almanya Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir belgeydi. Belgeye göre Türkiye'de altın madenciliği yapılması Almanya'nın ulusal çıkarlarına aykırıydı. İşte belgelenmişti. Engellenmesi gerekiyordu. O dönem kitap çokça tartışılmış, Necip Hablemitoğlu da bu tartışmalara eşlik etmişti. Hablemitoğlu'nun bu konudaki iddiasını beraber dinleyelim. O dönem Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programına konuk olmuş kendisi.
Bir cumhuriyet tarihçisi olarak söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Versay'la birlikte 1 gram altını yok. Ama Hitler'le birlikte 90 bin tonun üzerinde altın stokuna sahip. Almanya altın üretmiyor ama Almanya altın ticaretinin yarısından çoğunu yapıyor. Türkiye'ye 2 milyar dolarlık legal ve illegal yollardan Almanya altın satıyor. Sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da AB ülkeleri değil. Sadece Bolivya, Peru, Türkiye gibi diş geçirebileceği ülkelerde altın üretimini engellemeye çalışıyor. En önemli silahların bir tanesi de FIAM.
Necip Hablemitoğlu'nun kitabı Eurogold başta olmak üzere altın madencilerinin işine geliyordu. Peki Hablemitoğlu'nun kitabında yazdıkları hakikati yansıtıyor muydu? İşte o yıllarda Evrensel Gazetesi İzmir Büro'da görevli olan Özer Akdemir bu sorunun peşine düştü. Yıllar süren araştırmanın sonunda 2011'de Hablemitoğlu'nun kitabında işlediği temel tezlerin eleştirisini sunan Özer Akdemir, Kuyudaki Taş adlı kitabını çıkardı. Ben her iki kitabı da okuma fırsatı buldum, konuyla ilgili olanlara da okumasını tavsiye ederim. Çünkü her iki kitap birbirinin zıt düşünceleri temsil ediyor. Birisi başka, birisi başka. Fakat her iki kitabı da okuma fırsatı olmayanlar, Candan Yıldız'ın bir yıl önce Özer Akdemir'le yaptığı röportajı açıklamalar kısmına bıraktığım linkten izleyebilirler. Özer Akdemir, Necip Hablemitoğlu'nun yanıltıldığını, kim olduğunu bilmediğimiz odaklar tarafından eline sahte belgeler verildiğini iddia ediyor. Peki, Hablemitoğlu'nun kitabına göre Almanya Kalkınma Bakanlığı belgesini Hablemitoğlu'na kim veriyor? Kitapta Necip Hablemitoğlu kaynağını da açıklıyor ve İsveç'te yaşayan bir profesör Metin Deli Ormanı'nın ismini veriyor. Özer Akdemir'in Candan Yıldız'a anlattıkları üzerinden takip edelim.
Hablemitoğlu'nun kitabında yazdığına göre Profesör Doktor Metin Deli Ormanlı, İsveç'te yaşayan bir profesör ve Türkiye'deki bütün ilgili kurumlara, devlet kurumlarına bu belgeyi gönderiyor. Ve bu belgeyle ilgili hiçbir şey devlet kurumlarına ses çıkmıyor. Bu belgeyi yayan kişinin adı Profesör Doktor Metin Deli Ormanlı.
İddiaya göre Metin Deli Ormanlı'nın eline Almanya Kalkınma Bakanlığı'nın bir belgesi geçiyor. Deli Ormanlı bu belgeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamlarına gönderiyor. Fakat bu makamlardan ses seda çıkmıyor. Bunun üzerine belge Necip Hablemitoğlu'na iletiliyor. Böylece Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası kitabı ortaya çıkıyor. Fakat kitaba dayanak olan belge gerçekten sansasyonel. Alman Kalkınma Bakanlığı isim isim desteklenmesi gereken kişi ve kurumları belgede kayda geçiriyor. Diyor ki, örneğin şu kişiyle iletişime geçin, bu kişiyi destekleyin. Bir bakıyorsunuz kişilerin hepsi Bergama köylü direnişinin içindeki kimseler. Alman casusuyla itham edilen direnişçilerden biri Bergamalı Asterix Oktay Konyar. O dönem Necip Hablemitoğlu ile beraber bir televizyon programına katılmışlar Ceviz Kabuğu'na. Hablemitoğlu'na şöyle sitem etmiş Oktay Konyar.
Bu insanlara alçak, bu insanlara hain, bu insanlara yabancılarla işbirliği yapıyorsunuz, ajansınız derken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Bu nasıl Kemalist bir davranış? Bu ülkede bir şeyler oluyor, farkında olunuz. Bu ülkede ajanlık falan olmuyor. Bu ülkede yurttaşın toplumsal muhalefeti oluyor. Bu ülkede insan hakları ihlalleri var. Bu ülkede yurttaşın söz hakkı yok. Bu ülkede çürümüşlük var. Siyasetçiye, siyasete güven kalmamış. Yolsuzluk diz boyu gidiyor. Bir gün Bergama'da bir hareket başladı. Hepiniz şaşırdınız. Ne oluyor Bergama'da? Bu köylüler aptal. Bu köylülerin koca kafalıdır. Bunlar bir şey bilmezler. Bunlar Almanlar yönetiyor. Bunlar Almanlar para veriyor. Ve bunların istedikleri gibi kullanıyorlar. Siz bizi ne zannediyorsunuz Sayın Hablemitoğlu? Bir kere gelip de Narlıca Köyü'nde yayık ayranı içtiniz mi? O üniversitede 5 dakika konuştunuz mu? Yurttaş bilincini öğrendiniz mi? O üniversitedeki insanlarla tartıştınız mı? Bunların hiçbirini yapmadan elinize bir dosya vermişler. Yazmışsınız, çizmişsiniz. İnsanları birbirine bağlamışsınız. Ve şimdi reytingle uğraşıyorsunuz. Yani Bergama'yı Almanlarla birleştiniz. Biz hain olduk. Almanlar bize yardım ediyor. Siz de kahramansınız. Buna kargalar güler.
Necip Ablemitoğlu'nun kitabı üzerine Bergama direnişi bir çete faaliyetine dönüştürülmüş. Direnişte başı çeken isimler de Alman casusluğuyla suçlanır olmuştu. Sonra bir DGM savcısı olan Muhmet E. Yüksel bu kitabı delil kabul ederek Bergama direnişinin önde gelen isimlerine casusluk suçlamasıyla dava açıyor. Bu noktada Muhmet E. Yüksel'e ayrı bir parantez açmak gerekir. Açıkçası bu dosyaya çalışırken kendisiyle röportaj yapmayı düşündüm fakat Nisan 2023'te vefat ettiğini öğrendim Muhmet E. Yüksel'in. İlginç bir DGM savcısıdır Muhmet E. Yüksel. Dönemin en popüler isimlerinden biridir. Fethullah Gülen cemaatinin bir örgüt olduğunu tespit edip ilk davayı açan da kendisidir. Bu nedenle Türkiye'de İslamcılar tarafından pek hoş görülmeyen bir kişidir. Fakat İslamcı olmayanlar tarafından da bir şekilde saygıyla anılır. Muhmet E. Yüksel'in de devreye girmesiyle konu bir milli güvenlik çerçevesinden kavranıyor. Bergama direnişinin itibarı da iki paralık oluyor. Şimdi direniş iki paralık oluyor ama Eurogold'un da adı çıkıyor. Direnişin adının değişmesi lazım. Bir taşerona ihtiyaç var. O dönem Alman casusluğuyla yargılanan fakat beraat eden dönemin Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın 2022 yılında Candan Yıldız'a şunları anlatıyor.
Şimdi efendim Bergama'daki bu biraz önce bahsettiğim toplumsal direniş o kadar büyüdü, o kadar yaygınlaştı ki hem uluslar hem uluslararası düzeyde bu firmalar, bu yabancı şirketler bizde baş edemediler. Önce Almanlar çekildi, arkasından Fransızlar çekildi, arkasından da büyük ahtapot Amerika geldi. Amerika da beceremedi, bunu Türkiye'de yetiştirdikleri yeni bir firmaya önce davetiyecilik yapan, ondan sonra Kütahya'da gümüş madeniyle eğitimden geçirdikleri, Orta Asya'da Islık Gölü'nde altın madeni arattıkları o Kozovoy'dan bir şirket olmadılar.
Bu dava sayesinde hem Bergama direnişi çözülüyor hem de Eurogold şirketi madenden çekilerek yerine Koza Altın geçiyor. Peki kimdir bu Koza Altın? Bu şirketin o günkü sahibi Akın İpek'tir. Bugünkü sahibi ise TMSF'dir. Bugün hala Koza Altın'ın Türkiye'de birisi Bergama olmak üzere 2 adet altın madeni var. Zira şirketin sermayesi Fethullahçılara aittir. Akın İpek de bugün İngiltere'de firaridir. Yani karma karışık bir dosyadır bu altın madenciliği işi. Fethullah Gülen örgütüne ilk davayı açan Muhmet E. Yüksel bilerek ya da bilmeyerek Bergama direnişini bitirmiş, Eurogold'un Türkiye'den çekilmesini ve yerine Fethullahçı Koza Holding'in geçmesini sağlamıştı. Peki dava açılıyor da Necip Ablemitoğlu duruşmada dinlenmiyor mu? Dinleniyor elbette. Fakat dinlenmek isteniyor demek belki de daha doğru olur. Gazeteciler Alman Vakıfları ve Bergama dosyası kitabındaki sansasyonel iddialar karşısında hem Necip Ablemitoğlu'na hem de belgenin kaynağı Metin Deli Ormanlı'ya ulaşıp iddiaları teyit etmeye çalışıyorlar. Fakat aradan geçen yıllar içinde Metin Deli Ormanlı diye bir kişinin hiç yaşamadığı anlaşılıyor. Bu tarih itibariyle bu belgeyi ben verdim diyen Metin Deli Ormanlı isminde ya da başka bir isimde bir kişi de ortaya çıkmıyor. Metin Deli Ormanlı diye biri yok. Peki ya Necip Ablemitoğlu? Onun da 26 Aralık 2002'de DGM'de görülecek davada dinlenmesi isteniyor. Ablemitoğlu da kendisine ulaşan gazetecilere belgeyi mahkemeye sunacağını söylüyor. Fakat 26 Aralık'taki duruşmadan sadece 8 gün önce Ablemitoğlu bir suikaste kurban giderek öldürülüyor.
Yani o belge eğer Necip Bey o duruşmaya çıksaydı, o casusluk davasında suçlanan avukatlar, bilim insanları, belediye başkanları tarafından ya bu belge nedir Necip Bey, nedir ne değildir, bu belgenin aslını gösterin, böyle bir belgeden bak. Çünkü o belgede gerçekten kişi kişi isimler var. Bilmem şu diyor, bilmem şu derneği destekleyelim vesaire. Kişi kişi dernek dernek isimleri geçen son derece hani bir istihbarat belgesinden öte böyle yani uyduruk bir şey oldu aslında belge okuduğunuzda da ortaya çıkıyor da. Onlar sorulacaktı. Ne yazık ki Necip Bey işte katledildi ve bu sorulara yanıt veremedi. Eğer bu sorulara yanıt verebilseydi şu ortaya çıkacaktı ki daha sonraki yazışmalardan bu ortaya çıktı. Bu belge sahte. Necip Bey'in kitabının ana dayanağı olan o Alman Kalkınma Bakanlığı'nın belgesi sahte ve onu yaydığı ileri sürülen bu belgeyi bütün kurumlara gönderdiği ileri sürülen Profesör Doktor Metin Deli Ormanlı diye birisi yeryüzünde yaşamamış. Ki şu ana kadar da Profesör Doktor Metin Deli Ormanlı diye birisi yok. Hala yok.
Fakat bu dava sayesinde Necip Ablemitoğlu da kullanılarak Fethullahçı Koza Altın'ın önü açılıyor ve Bergama Ovacık Altın Madeni Koza Altın'ın eline geçiyor. Böylece Fethullahçılar altın üretiminde ve ticaretinde söz sahibi oluyorlar. Erzincan İliç'teki altın madeninde de karşımıza yine Fethullahçılar çıkıyor. Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Ceyaner, İliç'teki maden faaliyetinin çevreye zarar vereceğine dönük şikayetler üzerine bir soruşturma başlatıyor. Soruşturma sırasında türlü engellemelerle karşılaşınca daha da bileniyor ve madenin üzerine gidiyor. Sonunu biliyorsunuz. İlhan Ceyaner Ergenekon kapsamında tutuklanıyor ve tutuklandıktan sonra soruşturmayı Fethullahçılar üstlenip davayı kapatıyorlar. İlhan Ceyaner'e şu sıralar o günlerde yaşadıkları sıkça soruluyor.
Bizim o zaman siyanürlü altın aramanın çevreye zarar verdiğini, bizim çevre hukukumuza, işte Türkiye'de kanunundaki belli maddelere aykırı olduğu şeklinde bir soruşturma benim talimatımla başlamıştı. Ama dediğim gibi maalesef soruşturmanın üzeri ölçüldü. Gerçekten belki de temelleri o zaman atılmıştı. Çünkü etkin bir soruşturma yapılmadı. Ben tutuklanınca dosyayı sürdüren, daha sonra Fethullahçı oldukları açığa çıkan savcılar adeta üstünü örttüler. Hatta ciddi rüşvet iddiaları da vardı. Bizzat Amerikalı müdürün ifadesine dayanan. O şekilde kuruldu. Yani zaten bu tarz ne diyelim vahşi kapitalist sermaye gelir, yağmalar. O süreç içerisinde de her türlü kötülüğü, her türlü pisliği yapar. Geriye büyük bir yıkım bırakıp terk eder orayı.
Karma karışık bir mesele değil mi? Eski Türkiye'nin son yılında başlayan, Türkiye yüzyılının ilk yılında patlak veren, 12 Eylül'de müesses hale getirilen düzenin bir prototipi olarak karşımızda duran bir olayla karşı karşıyayız. İçinde eski Türkiye'de var, yeni Türkiye'de. Nuh Mete Yüksel gibi eski Türkiye'nin savcıları da var. Nuh Mete Yüksel'in dava açtığı Fethullahçı örgütün savcıları da var. Şimdi Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden sorumlu başdanışmanı Mehmet Uçum'un dediği gibi, tırnak içinde söylüyorum, milli savcılar da var. Topyekün bir düzenin adı bu. Sermaye egemenliği tarafından ele geçirilmiş bir devletin egemenlik haklarının nasıl gasp edildiğinin hikayesidir bu. Ve söz konusu eğer altınsa, iktidarlar, siyasetçiler, tarikatlar, cemaatler, çeteler, emperyalistler hepsi birden işbirliği haline geçiyorlar. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Eskisi de yenisi de aynı vizyonla yaklaştı Türkiye'ye. Türkler zengin madenlerin fakir bekçileri olacaktı. Kanser olan da onlar olacaktı, yediklerine zehir karışan da onlar olacaktı, 3 kuruş paraya madenlerde çalıştırılanlar da yine onlar olacaktı. Bu tezgaha direnenlerin karşısında savcılar, hakimler, siyasetçiler, hatta başbakanlar, cumhurbaşkanları dikilecekti. Kimi zaman Erdoğan düzenine karşı eski Türkiye'nin, 80'lerin, 90'ların hak etmediği bir övgüye mazhar olduğunu görüyorum. Eski Türkiye'ye dönük eleştirilerde bulunanların da Erdoğan düzenini övdüğü zannedilebiliyor. Kendi adıma ne zaman 80'leri 90'ları eleştirsem...
Sen yetmez ama evetçi misin lan? Doğru söyle.
...gibi bir saldırganlıkla karşılaşıyorum. Bu bölümü hazırlarken biraz da her ikisinin de, yani eskisinin de yenisinin de halka düşman olduğunu vurgulamayı amaçladım. Kimi dinleyenler kıl olmuş olabilir. Nuh Mete Yüksel gibi savcıları, Necip Ablemitoğlu gibi aydınları... Kimileriniz olumlu duygularla andığı için bu bölümden rahatsız olabilir. Hatta her iki ismin de doğru işleri vardır. Fakat kimse mutlak doğruyu ya da mutlak yanlış ifade etmez. İşte bu yüzden hakikate ulaşma işi mutlaka berrak bir zihin gerektirir. Zihnimizi duygulardan arındırarak düşünebilmek de cesaret işidir. Kıl olanlar için Bergama direnişine yazılan bir Moğollar şarkısıyla kapatalım bölümü. Kıl olmadan dinleyiverin. Tren Topi'yi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar kıl olmadan dinleyiverin gayrı. Hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla.
Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.